Ayrım 10.
Bunlar klasik akantus yaprakları ve oklarla yumurtalardan bambaşka şeylerdi. Bir de kitabın başında söz ettiğim sabırlık ya da ölümsüz bitkisinden bir tanesini denizden yükseğe, dört köşeli büyük bir beton saksıya diktim. Demirleri ben büküyordum. İlk önce ikinci kata iskele üzerinde çıkarak 50 kilo betonu taşımak güç geliyordu ama sonraları 70 kiloya yük demiyordum. Birçok betonun çarçabuk dökülmesi gerekince 2-3 yardımcı alıyordum. Evin özellikleri şunlardı. Kayık palamalarının halkası ikinci katta penceremin yanındaydı. Bunun iki yararı vardı. Çocuklar kıyıdan geçerken palamaları çekip kayığın başını güm güm diye karaya çarptırmazlardı. Ben istediğim zaman palamar yoluyla ikinci kattan doğru kayığa kayabilirdim. Çimento avlunun duvarının çimentoya dokunduğu yerlerde üç köşeli delikler açtım ki deniz duvarı aşınca avluyu, havuzu çevirip duvarı yıkmasın. O duvar gemi alabandalarına benziyordu. Dalgaların duvarı aşan suları o deliklerden denize akıyordu. Beton kısımlar arasını tuğla ya da çatmayla dolduracağıma, onlardan çok daha hafif olan büyük sünger taşı parçalarıyla doldurdum. Koca sünger taşlarını tekir burnun ötesinde buldum. Yatağanlar dolusuyla taşıdım. Bu fikri Ayasofya kubbesinden aldım. Kubbenin pek ağır olacağından korkan Justinian, kubbeyi sünger taşından yaptırmıştı. Herkesin pek acayip saydığı şey, evin damıydı asıl. Yukarıya doğru bir çıkıntı yapacağına, V harfi gibi aşağıya doğru bir girinti yapıyordu. Denizden kışın esecek fırtınaya havale vermek istemiyordum. Yağmur suları istediğiniz zaman yana, istediğiniz zaman sarnıca akıyordu. Ama ev yapıldıktan 3-4 yıl sonra ne kadar haklı olduğum görüldü. Dünyanın her yerinin özel fırtınaları vardır. Çin-Japon denizlerininki tayfun, Amerika sularınınki siklon, Karadeniz'inki yıldız, Güney Ege'nin fırtınalar imparatoruna Proveza denir. Ben bunların 40 kadarını gördüm. Fakat bunların arasında berbatın berbatı evi yaptıktan sonra oldu. Kıyı rüzgarı esiyordu tek tük damlalarla. Ondan sonra keyfi ya bu, keşişlemeden aldı. Gök kurşun renginde, şimşek, gök gürültüsü yok. Deniz de kurşuni, köpükler kireç. Bu musibet hiçbir değişiklik göstermiyor, inatçı bir terslikle hep aynı perdeden vuruyor. Fırtınanın en korkunç ayran kabarışının ne de olsa bir şiiri olur. Bunda yok. Her dalga evi depreme uğramış bir gibi kökünden sarsıyor. Üst kat pencerelerini koca koca su parçaları şamarlıyor. Camları tuzla buz edecek. Aman kapakları çabuk kapayalım. Güpegündüz evin içinde birbirimizi lambayla görebiliyoruz. Seslerimizi birbirimize duyuramıyoruz. Fırlayışına ket vuruyor diye yel, kapıyı içeriye çökertircesine tartaklıyor, kapakları sökmeye çabalıyor. Bacanın içinde çığlıklar salıyor. Bu gürültüler durmamacasına tekrarlanırken bir gürleyişle örtülüyor. Rüzgar iğne kadar bir delik bulsa suyu içeriye sifonluyor. Evimiz mi diyeyim, gemimiz mi diyeyim, adam akıllı su yapıyor. Kasırga pencere kapağının menteşesini çatır çutur kırdı. Onu maden tellerle demir parmaklığa bağlayacağız. Pencereyi açalım dedik. Rüzgar dışarıdan, biz içeriden iteriz. Cam kırılıp parçaları suratımıza saplanacak. Vay sen misin açan? Birdenbire topumuz kendimizi burgat içinde bulduk. Az kalsın evcek sağır olacaktık. Birdenbire rüzgar 90 derece diriça etti, bastı kıbleden. Ondan önce 4-5 gün süren keşişleme, şimdikine kıyas süt limanlık. Rüzgar salınan dev bir pala gibi iri yarı dalgaları köklerinden biçip tonlarca suyu tüy gibi uçuruyor. Evi yaparken 1 metreküp betona 400 kilo çimento, kimi yerlerde de 600 kilo çimento verdim. Küçük evde 4,5 ton demir var. Betonarmenin sağlamlığı biraz da esnekliğindendir. Ne var ki o dakikada yapı tepesinin yere değeceğinden korktuk. Gemi denizde arabola olur, biz karada ters kepçe geleceğiz. O ana baba günü evlerini boşaltan boşatan aydı. Moloz altında hamam böcekleri gibi ezilecek değiller ya. Denizciler, süngerciler limanda kayıklarının başında. Uyku yok. Gözler fal taşı. El, kol, bacak, alesta. Demir üzerine demir atıyor karamusallaların çeşidi. Demirlerini tarayıp birbirine toslamamaları gerek. Karpuz gibi patlar tekne. Sokaklar oldu mu sana deniz? Bahçelerde pırasa ve lahraların arasında köpükler fıs fıs gider gelir. Teknelerini ta içerilere çektikleri halde denizciler sırılsıklam koşuyorlar. Birbirleriyle candan yardımlaşıp ilerleyen sulardan kayıkları kurtarmak için heyamolalarla yükseklere çekiyorlar. Fırtına kesildi. Sağımda solumdaki sivri damların epeycesi gitmiş. Hele bazıları arkaya fırlatılmakla kalmamış, uçurtma gibi uçurularak ta 3-4 ev gerideki evlerin tepelerine bir inip pir inmişler, onların damlarını benim dam gibi içeriye çökertmişler. İşte ondan sonra benim içerlek dam acayip değil, keramet sayıldı. Bodrum'un karşısında Karaada denilen upuzun bir ada vardır. O ada olmasa o fırtınada ne Bodrum ne de Şövalyeler Kalesi kalırdı. Fırtına dindikten 2 gün sonra bile savaş safına benzeyen yarım mil uzunluğunda dalgalar, tepelerinde yarım mil uzunluğunda köpük mahşerleriyle gök gürültüleri taşıyarak adanın denize açıp yüzüne gelip patlıyorlardı. Yatağanla öyle denizleri avlaştırabilirdik, kendimizi kollayabilirdik. Merak edip adanın açık yüzüne gittim. 20 metrelik bir uçurumun tepesinde dağ parçasını andıran birkaç yüz tonluk koca bir kaya dururdu. Onu tanırdım. O kaya yerinde değil, denizin 5 kulaç derinliğinde yatıyordu. Demek ki denizler onu yerinden koparıp hır diye içine çekmiş. İşte o zaman evimin önündeki yüksek sabırlık ya da ölümsüz bitkisine yaşa dedim. Ön sözde o bitkiyi iyi insana benzerdi diye söz etmiştim. Fırtınada o bitkinin kılı bile kıpırdamamıştı. Kayanın dayanamadığına o meydan okumuştu. Yalnız iyi insana değil, alın yazısı büyük felaketlere göğüs geren insana benziyordu. Böyle fırtınalardan sonra Gökova Körfezi'ne gitmek hoş oluyordu. Gök kadar berrak denizin cam sessizliğinde tepe takla dinlenen camların akisleri gönül dinlendirici oluyordu. Yatağın, o suların üzerinden geçerken o ağaç akislerini yarım mil ötelere kadar halka halka titretirdi. Oralarda dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan buhur, günlük ağacı, Liquadambar stratixlifua ormanları da vardır. Hafif hafif amber kokarlar. Bir yaprak kalabalığı olan her ağaçtan başka ağaca sarmaşıklar mahya kurarlar. Çiçeğin biri koptu muydu, yere kelebek konmak üzere olduğu sanılır. Buhur ağaçları ta kıyıda ayaklarını sedef yansımalı sularda yıkarlar. Gördüklerim hala gözlerimde yaşıyor. Yeni evde oğlum Suat dünyaya geldi. O sıralarda Bodrum'a İngiliz filoları gelirdi. Bir sefer bir takım kruvazör ve destriyörlerle beraber Royal Oak Dreadnought'u geldi. Beni hükümet konağına tercümanlık etmeye çağırdılar. Ağaç dikiyordum o sıra. Ağacı bıraktım ve üzerimdeki üst başla acele gittim. Amiral ve öteki kaptanlar beni yemeğe davet ettiler. Amiral, size filika göndereceğim dedi. Ben, gereği yok, kayığım var dedim. Kayığıma binerek evin önünden, kayınvalideminki, Dreadnought'a kürek çekerek gittim. İskeleden gemiye ayak basınca bir manga mı ne Bahriyeli selama durdular. Nasıl cevap vereceğimi bilmediğim için sıkıldım. Desem merhaba derim. Ne bileyim, olur mu? Neyse. Amiral'in yemek odasında belli başlı subaylarla yemek yedik. Allah'a ısmarladık filan dedik, ayrıldık. İskelenin başına gelince, haydi bir daha selam. Kayığıma girince bir de ne göreyim? Dreadnought'un boyacı subayı, kayığın üst kısmını çabuk kuruyan boyayla boyattırmış. Kayığa da kutu kutu boya, kalın ince bir sürü fırça, çörek çörek kalumalar yığmışlar. Hem memnun hem de pek mahzun oldum. İskele başında duran subaylara teşekkür ettim. Gözden çabuk kaybolmak için acele kürek çektim. Balıkçıların av aygıtlarında ufak tefek gelişmeler yaptım. Fikri verdiğim zaman hemen savunma durumuna girerek inatla karşı duruyorlardı. Fikirlerin benden gelmediği, zaten onlarda olduğu, Ben yalnız onların fikirlerini kendilerine anlatmakta olduğumu duyurunca kendilerinin sandığı fikri yavaş yavaş uyguluyorlardı. Bu iş sevgiyle oluyordu ama. Örnek olarak Gangava'yı anlatayım. 3 metre uzunluğunda bir dikdörtgendir Gangava. Yani boyu yüksekliğinden fazla şekil. Yüksekliği yarım metre kadardır. Bu dikdörtgenin alt tarafı 5-6 santimetre çapında dümdüz bir devir çubuktur. Bu altı demir, üstü tahta çerçeveye 4-5 metre derinliğinde bir ağ torba takılır. İşte bu aygıta Gangava diye müzikal bir ad takılır. Yelken gemisi deniz yüzünde yol alırken bu Gangava'yı denizin dibinde sürükler. Demir çubuk dipte sürüklenir ve dibe yapışmış süngerleri söker, süngerler ve dibin birçok yosunu ve abur cuburu, kimi sefer de Praksiter'in elinden çıktığı ileri sürülen Tanrıça Demeter'in bronz heykeli, şimdi İzmir Müzesi'nde. İlerleyen Gangava'nın torbasına girer. Ben bu aygıtta birçok sakıncalar görmüştüm. Denizin dibi dümdüz değildir, çukurlar vardır. Demir çubuk çukurdaki süngerleri sökemez. Sonra Gangava'nın bir tarafı çukura inerse öteki taraf yüksekte kalır. Yüksekte kalan kısım düzlükteki süngeri haliyle koparamaz. Demir çubuk yerine gerilmiş değil, bol bir zincir konmasını daha akla yakın buldum. Zincir çukurların dibine düşer, hem de süngeri düz demir gibi yalnız bir tarafından değil, arkası ve sağından solundan kavrar. Bu fikri verince protestolarla karşılaştım. Eskiden beri böyle yapılıyor, diyorlardı. Derken birisi demir çubuktan vazgeçmeden çubuğun iki ucuna bir de demir zincir taktı. Faydası görüldü bunun. Yavaş yavaş demir çubuk çıkarıldı. Gangavalara İngiliz travellerlarında olduğu gibi akıntıyla kendi kendine açılan iki kanat konup konamayacağını düşündüm. Çünkü bu takdirde açılan kanatlar zinciri dümdüz gelecek, zincir çubuklara batmayacaktı. Gangava'nın iki ucuna tekerlekler takılmasını, sağlı sollu tekerleklerin mihverlerinin iki ucuna da zincirle torba takılmasını uygun gördüm. Bu işte 4-5 yılda yavaş yavaş uygulandı. Şimdi yelkenlerden başka motorlu gangavalar var. Zaten 2-3 yıl içinde Bodrum ve çevresindeki köylerin ortamalı olmuştum. Ne ekilecek, ne dikilecek ve bu işlerin nasıl yapılacağını kararlaştırmak bana düşüyordu. Öyle ki doğan çocukların adları tarafından veriliyordu. Birisinin 6. mı, 7. mi çocuğunun adına yeter koymuştum. Hatta sabahın 3'ünde, 4'ünde kapı çalınıp, "Rahatsız ediyoruz ama Mahmut hasta, ilacını almıyor. İlla da Cevat amca gelsin, versin," diyor. "Çaresiz kaldık, gelin," diyorlardı. Bu bir ananın sesiydi. Kalkıp giyiniyor, çaresiz gidiyordum. Bitkiler ve Halikarnas alemiyle sürgünün sonu. Bir sürgün yazısının sonu ancak 5-10 sayfa tutar. Ne var ki bu birkaç sayfa 10-15 yıllık bir hayatı nakleder. Yurdumuza sokmaya çalıştığım, yurdumuzda olmayan bitkilerin Türkçe adları yoktur. Onların bilimsel adlarını vermek zorundaydım. Bu ise okuyucuları sıkar. Ekip yetiştirdiğim bitkiler her güzelliğine hayran kaldığım yaratılışa karşı bir borçtu. Bir balıkçının avucuna tükürüp küreğe yapışması, bir rençberin toprağa diz çöküp de dünyada gıda olacak bir fasulyeyi daha ekmesi, yaratılışça en geçerli duadır. O güzel iklimi gördüm, duydum. Artık sorun yoktu. Artık güzelliğe sınırsız güzellik katacaktım. Genel tarım ve özellikle güney tarımı konularında basılmış İngilizce, Fransızca ve İtalyanca ne gibi kitaplar varsa, kitaplar pek pahalı da olsa ekmek paramdan keserek, hepsini getirttim. Öyle vahşi bir iştenlikle bu sorunun üzerine düştüm ki, hayatımda yemek ve uyku gibi doğal ihtiyaçlar bana vız geliyordu. Öyle ki, kısa zamanda konunun tamamıyla hakimiydim. Şu toprak ne tuhaf şeydir. Bir çuval dolusu alıyordun, şimdi bir çuval dolusu portakal. Biraz sonra bir çuval dolusu türkü, bir çuval dolusu yumuşak kürk, bir çuval dolusu ışık, birdenbire bir çuval dolusu sevdiğin, canın insan olur da ona harıl harıl gönül verir derken yine aslına döner çakıllı çepeliyle bir çuval dolusu toprak olurdu. Başka zamanda yine iki insan olur, birbirine verilen iki gönül olur. Çünkü toprak diridir. Bahara doğru boylu boynuzca toprağa yatın. Açılmakta olan bir karınca yuvasına kulak dayayın. Sanki dünya denilen toprak, topacın iliklerindeki hayat duyulur, derin inleyici bir vızıltı. Toprak uyanıyor. Bir de toprak hiç yalan yutmaz. Onun bağrına tohum ve tane atarsın, hemen bitki yaprak, yaprak yeşil alev gibi fışkırır. Tohum diye çerçöp atarsın, hiçbir şey fışkırmaz. Toprak çerçöpü de yabana atmaz. Onu tohuma gübre yapar. Bu güzel iklimi daha güzelleştirmek, gelecek daha güzel kuşaklara yaraşır bir cennet yaratmak için kendimi paralarcasına çabalıyordum. İstanbul'dan kendi paramla, bunu söylemek ayıp ama belki parayı nereden aldığımı merak eden olur, İngiliz kağıt parası, Fransız frangı ısmarlıyordum. Ülkemizde olmayıp da Bodrum'un suyuna, Güney Anadolu sularının çoğu kireçlidir, havasına, ısısına uygun bitkilerin tohumlarını Paris ve Londra'ya ısmarlıyordum. Kara postası, vapurla deniz postası da haftada birer kere gelirdi. Yağmurlu, fırtına gelecek tohumları postanede beklerdim. Tohumlar kimi yol ısmarlandıktan 3-4 ay sonra gelirdi. Onları ekecek mevsim geçecek diye yüreğim korkuyla çarpardı. Bir hafta, 2, 3, 8, 16 hafta sonra tohumlar gelince, söz gelimi pire kadar küçük 10 tohumun ikisi ya da üçünün postacı pul üzerine damga basarken ezilmiş olduğunu canım yanarak görürdüm. Aklı başında ve hesaplı olanlara bu ektiğim tohumlardan milyonlarca lira yapacağımı söylerdim ki beni deli sanmasınlar. Oysa bir metelik çıkarmayacağımı biliyordum. Çünkü hiç de kazanç için ekmiyordum bunları. Ben neredeydim, para kazanmak neredeydi? Fidan olarak Sicilya'ya bitkiler ısmarlarken gönderdiğim mektuplarda ne niyetlerle fidanları diktiğimi belirtirdim. Oranın en büyük fidancı kurumu mektubumu alınca kurumun tüm insanlarını çağırıp mektubu herkesin dinlemesi için yüksek sesle okurlardı. Kimi mektuplarımı 200 sayfalık yıllık kataloglarının kapaklarına basarlardı. Gelen tohumlar hiç şakaya gelmezlerdi ama. Onlar fundadan yumuşak ve rahat bir döşek isterlerdi. Fundayı adalardan kendi kayığımla kendim toplar getirirdim. Rüzgar eyyam esmeyince bizim dolap eşeğini arkamda çekerdim. Dağda karşıma bir kuru duvar çıkınca duvara bir tekme atar, geçecek yer açardım. Çünkü burası benim, şurası senin diye dağı kuru duvarlarla çeteleye çevirirler, ilaç için olsun bir geçit yeri bırakmazlardı. Tohumları çoğu pire kadar, birazı da üzerine solursam savrulacak kadar ince toz gibi, elekten geçirilmiş fundayla dolu kasalara dikiş ya da toplu iğnesiyle birer birer ekerdim. Ektiğim yerleri bilmem için her tohumun başucuna kibrit çöpünden bir işaret saplardım. Her gün acaba kök saldılar mı diye toplu iğneyle tohumu örten fundayı aralar, büyüteşle tohuma bakardım. Tohumun bir yanında ufacık bir beyaz nokta görünce tohum büyümek işine girişti diye çocuk gibi sevinirdim. Ertesi, daha ertesi günü o beyaz noktanın sürdüğünü açar açar seyrederdim. Eşim, burası ser mi yoksa ev ya da yatak odası mı diye yakınırdı. Bir hafta, kimi tohumlar da bir ay sonra fidan olarak topraktan çıkmaya koyulurdu. Üzerine titrerdim, topraktan çıkma işini kolaylaştırırdım. 20 yıl sonra o pire kadar tohumdan cinsi Türkiye'de bulunmayan 35 metrelik bir ağaç çıkardı. Örneğin yaprak bolluğuyla orman üzerine orman olan sarı kırmızı çiçekli bir Gravillea robusta. Ağaç kuş cıvıltısıyla yüklenir, ağacın tepesi ise gökyüzünde bir bulutun hayatını yaşardı. Ne severdim onları, bir dalı kırılsa sanki kolum kırılırdı. Ektiğim tohumun yeşil ateş öz suyunu damarlarında duyardım. Büyüyüşleri can kulağımda derin bir inleyiş oluyordu. Tohumdan çıkan fidanın tepeden sanki köküne kadar nasıl titrediğini anlar gibi olurdum. Zaten her halini anlardım mutlaka. Tohumda bir güzellik uyuyordu. Ödevim, görevim diyemeyeceğim çünkü anlam angariye kayıyor. Tekrar ediyorum. Ödevim o güzelliği kapçığının içinden uyandırmaktı. Tohumda gömülü çiçeği, yemişi yaşatmalıydım. Yemişin bilimsel tanımını bilmeseler de onları herkes yer ve yemiş olduğunu bilir. Yaratılış bitkilerde yaprak diye güneş ışığını toplayan açık avuçlar yaratmıştır. Toplanan güneş ışığı yemişte hidrokarbon ve protein kılığında toplanır. Onlarla beslenmek güneş ışığıyla beslenmektir. Et yesek bile o etin kökü bitkilerdir. İnsanoğlunun yediği ışık, beyinde icat, keşif ve sanatlar kılığında parlar. İşte bu nedenle her dilde beyni ışık salana aydın derler. Çiçeği ise çoğu insan bilirim sanır. Kesilir, vazoya konur, demet ve çelenk edilerek sunulur ve benzerleri. Yaprakların damarlarından akan yemyeşil kan, çiçekte renk renk parlar. Çiçek ölünceye kadar bal yapar. Zaten çiçek bitkinin zifaf odasıdır, bitki orada balayını yaşar. Balayı çiçekte mecaz değildir, objektif bir gerçektir. Güneş ve ışıkla sevinen çiçeğin sevgisi bir dalga gibi kabarır. Çiçeğin ortası parlar. Orası sanki bir alevin özüdür. Oradan tepeden tırnağa kadar çırçıplak bir gelin boylu boyunca ayak ucuna kalkar. Alev dilleri gibi sarı papa güveyler gelini çepeçevre sararlar. Yanarlar. İnsan da aşkla yanmak bir mecazdır. Çiçek de gerçektir çünkü damat adayları kendi ağırlıklarının birkaç misli oksijen yakarlar. Güzel koku olur, sıcak bir tütsü gibi bakireyi sarar yalvarışları. Bu yalvarışın bütün gövdesini dolanışından gelinin başı döner, canına en yakın olan güveye eğilir. Gelin bu öpüşten kalkınca doğan yeni gün kadar yeni ve temizdir. Bağrında yeni hayat yaşar. Ondan, söz gelimi, bir ateş topacı, bir ışık bombası gibi bir portakal doğar. Bunu insanlar duyuyor galiba, çünkü çoğu kere portakal, limon ya da turuncunun karbeyaz çiçeklerinden geline çelenk yaparlar. Onu söylüyordum, o güzel iklimi, insan boynundaki iklimi. Çünkü kışın palto ve soba gerekmez. Görünce diş, tırnak, kol ve bacakta köstebek gibi çabalıyor, ekiyor, dikiyor ve yetiştiriyordum. Yetiştire yetiştire gönlümdeki umuda doğru ilerliyor ve tırmanıyordum. Bir başıma. Hatta umudun ötesindeki çiçeklere ve yemişlere doğru açılıyordum. Zaten denizde hep ufkun ötesine doğru can atılmaz mı? Artık sağda solda salkımları, demetleri parıldayan renk renk ağaçlar ne canlı şeylerdi. Kış ortasında tomurcuklarını kabarsıtıyor, bir ılık rüzgar esse artık kendilerini tutamıyorum, tomurcukların zamklı kabuklarını patlatıp tomar tomar sarılı yapraklarını fora açıyorlardı. Sonra haydi çiçekleri verip veriştiriyorlardı. Yaz gelmeden yazı getirip günü günlük güneşlik ediyorlardı. Yamaçlar sarı sarı karıncalanıyor, orada burada mavi gökkuşakları bütün renkleriyle çözülüp akıyorlardı. Kayınvalidenin bahçesinde yüzlerce saksılarım vardı. Çiçeğin tohumunu toprağa gömerken çoktan çiçeğin rengini görmüş, iç açıcı kokusunu koklamış oluyordum. Ondan dolayı elime sıvanan çamuru, gübreyi, bazen kanayan parmaklarımı görmez olurdum. Fidan çiçeği açıldı mıydı, artık işim olmuş bitmişti. Onları saksı saksı her gönlü çekene vermek bir sevinç oluyordu. Önceleri açan saksıları veriyordum. Ne var ki kayınvalidem vermemi istemiyordu. Onun üzerine isteyenlere vermek için gece duvara atlayıp kendi saksılarımı çalmak zorunda kalıyordum, yüreğim titreye titreye. Yaratılışla bir olup yaratma işine de girişirdim. Yaratılış yasalarına uyarak onunla at başı giderdim. Kısaca bir örnek vereyim. En büyük açan karanfilin, biri erkek, biri dişi, analık edecek olanın dişilik organını, pistil, çevresindeki etamin, yani erkeklik organlarını keser, ortada yalnız dişiyi bırakırdım. Ötekinde ise dişiyi kesip yalnız erkekleri bırakırdım. Sonra minyatür yaptığım samur fırçasıyla erkeklerin sarı tozunu alır, dişiye sürer, aşılardım. Artık ana fidanı eskiden harem dairesini kıskançlıkla bekleyen ağalar gibi dünya güzelini bir cibinlikle örterdim. Gelin hanımı güneş yakmaması, sert bir rüzgarın zedelememesi ya da bir kurdun ona tebelleş olmaması için ne yapmak gerekirse yapardım. Onu rüzgarlı bir gecede sönmesin diye taşınan bir mumun alevi gibi korurdum. Sonra merak içinde gelin hanımın gebe kalmasını beklerdim. Zamanı gelince ergin tohumları kapçıktan toplardım. Böylece birkaç renkte 12 santimetre kutrunda karanfil kıraçelerini elde ettim. Ektiğim ve diktiğim fidanların gök gürültüsü gibi çiçek ve yemişlerle gürlemesini özlüyordum. Öyle tek tek seyrek bir dizi halinde ekmez dikmezdim, birçoğunu yan yana kordum ki cömertçe harıl harıl çiçek ve yemiş versinler. Bunları tek başıma yaparken düşmanlarım çoktu. Öyle ki kimi sefer çöküyordum ama yine dirilip kalkıyordum. Bir fidan dikmek için hiç olmazsa 4 şey gerekliydi. İlkin tohumdan yetiştirilmiş fidan, fidanı doğru tutacak bir sırık. Bodrum'da da o sırığa kefil diyorlar. Bu söz çok hoşuma giderdi. Fidanı kefile bağlayacak ip ve son olarak da fidanı koruyacak dikenli tel. Bunların hiçbiri yoktu. Kefili tohumdan yetiştirdiğim bir ağacın dalından alırdım. İpi tohumdan yetiştirdiğim bir çeşit palmiyenin yaprak liflerinden yapardım. Dikenli tele gelince bir çeşit devasa çiçekli sarı pomponu bir güvercin yumurtası kadar olur, kokusu da büyük adada gazies diye sattıkları mimozalardan kat kat daha güzeldir. Akasya'dan yapardım. Bu herkesçe bilinen ve beyaz çiçeklerden reçel yapılan akasya değildir. Onun adı Akasya pseudorobinia'dır. Bu söylediğimse asıl akasyadır. Diktiğim akasyaların sert dikenleri 14 santimetre uzunluğunda olur. Dalları tel gibi esnektir. Onun dallarını fidan ve kefile dolardım. Böylece fidan kendini savunan bir kirpiye dönerdi. Fidanları bir bir uzun sokağın iki yanına diktim. Birinci kere birkaç yüz fidandan ancak 5-10 tanesi kaldı. Çocuklar dikenleri koparıyorlardı oynamak için. Geçenler de kefilleri övendire sapı yapmak için söküp alıyorlardı. Ortada kalan fidanı da başıboş gezen sığır ve sıpayı yiyordu. Bu durumu görünce bir daha dikmemeye karar veriyordum. Ama gönül dayanmıyordu. Böylece o sokağı dolduruncaya kadar 4 kere dikmek zorunda kaldımdı. Dünyanın en güzel gölge ağacı Brezilyalı Bella Sombra tohumlarını getirttim. Bu ağaçlar sık bir yaprak kubbesi oluyor. Dallar uzadıktan sonra uçları yere dokunuyor. İnsan serin ve fışıltılı büyük bir çadırın içindeymiş gibi güneşin tabancası karcasına vuran ışınlarından kurtuluyor. Bir gün yetişkin bir Bella Sombra'nın yaprak kalabalığı içinde kaybolmuş tohum topluyordum. Aşağıdan Fransızca konuşan iki kadın sesi duydum. Biri ötekine, "Bu ne biçim ağaçtır?" diye soruyordu. Ben ağacın içinden, "Bella Sombra ağacıdır," diye cevap verdim. Ben görünmediğim için sanki ağaç Fransızca dile gelmişti. Kısa bir korku çığlığı duydum. Ağaçtan yere hopladım. Kadınların biri Fransız kadın ozanı Comtesse de Noailles, R yatıyla Bodrum'a gelmişmiş. Yatlarına bir kayık dolusu çiçek gönderdim. "Balıkçı şair" diye bir şiir gönderdi. Yemiş ağaçları olarak Güney Anadolu'da çok iyi yetişen goyayları, aberiyayları, anonaları getirttim. Bodrum ve bütün Güney Anadolu kıyısında turuşkil yetiştirilmesi bilinmiyordu. Harıl harıl anlatıyordum. Olanların da çoğunu mübadeleden önce Rumlar dikmişti. Bodrum'da ve köylerinde mandalina olarak ancak 700-800 ağaç vardı. Halkın turunçgil, yani limon, portakal ve mandalina çeşitleri ağaçları pek azdı. Turunçgil yetiştirme konusunda 300 sayfaya yakın bir kitap yazdım. El yazısı eser elden ele geçti ve sonunda kayboldu. Halk her biri biner, ikişer biner ağaçlı bahçeler yaptı. 18 cins kadar turunçgil çeşitleri getirttim. Bunların hiçbiri yurtta yoktu. Antalya'dan, Finike'den, Adana'dan yazılan mektuplara cevap veriyordum, dikilecek çeşitleri saptıyordum. Bodrum, turunçgillerin tanınmış bir merkezi olmuştu. Turunçgiller engin bir alev gibi Güney Anadolu'yu sarıyordu. Son olarak Antalya'ya gittiğim zaman getirtmiş olduğum kabuğu kolay soyulur, tadı hafif de turunca çalar. Bir çeşit Brezilya portakalından bir sepet getirdiler. Balıkçı, marangoz, esnaf kimin iki karış bahçesi varsa oraya bir çeşit turunçgil diktiriyordum ki birinci çeşidi kaybederse komşusunu da bulabilsin. Kendimin bir ağacı bile yoktu ama herkesin ağaçlarına bakıyordum. Asıl derdim grapefruit'u ülkeye sokmaktı. Çünkü C vitaminince en zengin yemişti. Gece rüyamda grapefruit ağaçlarının kökleri üzerine kalktığını görüyordum. Hepsi ellerinde, yani dallarında, cam bombası güneş toparlağı yemişleri tutuyorlardı. Ben başlarında ağaç kalabalığını yönetiyor ve ölüme karşı savaşta cam bombalarıyla ölümü yeniyor, savaş alanında ölüm panik vererek kaçıyordu. Şehrin her yanında kırmızı bugonvilyalar, pasifloralar ve daha birçok seyrine doyum olmaz sarmaşıklar filizleniyor, duvarlardan sevinç kahkahaları halinde paldır küldür devriliyorlardı. Prosper Merime'nin Carmen'ini Türkçe'ye çevirirken, Carmen'in tütün imalathanesine saçlarında bir kasiya demetiyle girdiğini okudum. Bodrum'da Akdeniz'in Anadolisia gibi güneş iliydi. Oradaki kadınlar saçlarına neden kasiya demetleri takmasınlardı? Hemen kasiya tohumlarını ısmarladım. Bunları ektim, fidanları sağa sola diktim. Bir gün bir dükkanda oturuyordum. Bir gelin alayı geçti. Fukaraydı zavallı kızlar. Takınacak süs bulamamışlardı. Kasiya demetleriyle süslenmişlerdi. Öyle sevindim ki buna. Derken Bodrum'dan ayrılma günü geldi. Çocuklar büyümüş, okul yoktu. Savaş dolayısıyla her şey pahalanmış. Pabuçsuzluktan yalınayak yürüyecek kadar dayandım. Artık ayrılacağımı anlayınca ceplerime tohumlar doldururdum. İçim kan ağlayarak sokak sokak dere tepe gezerdim. Nerede bir yabanıl, hayıt ya da başka çalı görsem onun dibine bir avuç dolusu dikerdim. Çarkıfelek yapraklı Kuzey Amerikalı Çilili kokitoslar, kurşuni taraklı brehaelar, onları çalı diplerine ekiyordum ki sürdükleri zaman başıboş sığır sıpadan, körpe yaprakları çalılar tarafından korunsun. Bu veda ekişleri haftalarca sürdü. Yatağını satmıştım evi de. Kayığı satın alan adam onun direk ve seren bütün armasını evine taşımış, tekne karaya dayalı yatıyordu. Tabuta benziyordu. Gece Pruva'sına sarıldım, öptüm. Pruva benimle milyonlarca dalgalar yarıp geçmişti. Seninle nerelere gezmedik dedim. Artık ayrılıyoruz. Ayrılış günü geldi. Sabahtı. İngiliz komutanı bir kamyonu emrime verdi. Ama yolculuk etmek isteyenlerin hepsini aldım. Kamyon diktiğim ağaçların arasından geçti. Yokuş başına vardı. 25 ya da 27 yıl önce jandarma muhafazasında oradan ilk sefer Bodrum ve arşipeli görmüştüm. Yine baktım. Çocuklar deniz kıyısında büyüdükleri evin damını seçince ağladılar. Dönemeci döndük. Artık ne Bodrum görünüyordu ne de arşipel. İşte o kadar. Kitabın sonu.